Efendim Bir Gün Spor'dan merhabalar. Ben Onni Kazinyan, takım arkadaşım Sayın Müslüm Gülhan Hocam'la beraberiz. Yine böyle bulutlu, yağmurlu bir sonbahar günü hocam.
Güzel ama.
Güzel ama evet.
Özlediğimiz bir hava.
Oo ne sıcaktı hocam.
Evet, evet. Hocam, kesinlikle özlediğimiz hava.
Evet, hemen konulara girelim. Vakit çok kıymetli biliyorsunuz. Şunu söylemek isterim. Her ne kadar havalar soğuduysa da ligler alev alev. Yani bu hafta şu ana kadar 28 gol atılmış hocam. 7. haftada, Süper Lig'in 7. haftasında hocam. 4 büyükler skor resitali yapıyorlar gibi gördüm. 21 puanla Fenerbahçe'nin arkasından, 19 puanla Galatasaray, 14 puanla Adana Demirspor. Adana Demirspor takdire şayan geliyor hocam.
Hak ediyor.
Evet, hak ediyor.
Oyunları, skorla da.
Evet, evet. Hem de yani takım organizasyonu açısından da bıraktıkları yerden devam ediyorlar. Kutluyoruz. Balotelli de Adana halkıyla ve seyircisiyle karşılaştı. Ya enteresan dikiş tuttu hocam. Evet. Hiçbir yere, her yere gidiyor.
Kültür uyuşması.
Vallahi enteresan bir şey yani.
Yani şey, çünkü Adana halkı onu
içine bastırmış. Evet, evet. Ve Adana'ya, Adana futbol şehridir. Adana'ya da bunun gelmesi, böyle bir neşenin, böyle bir organizasyonun, yani futbol organizasyonunun gelmesi de Adana sevdalılarına iyi olmuş. İnşallah Adana Spor da gelir. O da köklü bir takım. Hocam 13 puanlı Beşiktaş var. 12 puanlı Trabzonspor var. Galiba yukarıda o iki takım olayı force edecek.
İki takım bence kopacak gidecek.
Kopacak öyle gidecek. Gözüküyor. Öyle görünüyor. Hemen Galatasaray'la başlayalım hocam. Şöyle söyleyeyim. Rams Park'a Ankara gücünü sıkıştırdılar. Hocam o neydi? 36 tane orta. Yani bilmem kaç şut. 30 şut kaleci Bahadır. Artık neler çıkardı hatırlamıyorum ama kısır skor 2-1. Buyurun hocam.
Skora gelelim hemen. Skorla ilgili sorun şöyle. Geçen sene Icardi Paris Saint Germain'den geldi. Hazırlık kampını yaşadı. Takımla hazırlık maçları oynadı. Ondan sonraki süreçte Galatasaray'a geldi. Fitti. Kondisyon ve kuvvet açısından çok üst düzeydeydi. 2-3 haftalık bir geçiş döneminden sonra hemen resitallerine başladı. Yani o kutu içindeki yakaladığı 5 pozisyon yakalıyorsa 2'sini 3'ünü muhakkak atıyor. 2 pozisyon atıyorsa 1'ini muhakkak ya da 2'sini atıyor. Şimdi kutu içindeki bu organizasyon içindeki kalitesi çok net ortaya çıkıyordu. Şimdi Icardi bu sene hazırlık kampı yaşamadım. Ve hala vücuttaki yağ oranı yüksek. Belli.
Belli.
Hareketlerindeki ağırlık belli. Hala o yani bırak Paris dönemini, bir futbolcunun lig içinde olması gereken seviyeye gelemedi. Şimdi böyle olunca kutu içindeki yakaladığı pozisyonlarda ağır kalıyor. Vuruş açısını yakalayamıyor, vuruş zamanlamasını yakalamıyor ya da stoperden önce yapması gereken hamlede geç kalıyor. Ve böylelikle gol sorunu yaşamaya başladı. Haliyle Galatasaray'a gol sorunu yaşamaya. Onun dışında yine yaptığı koşularla, boşalttığı alanlarla arkadan gelen oyunculara çok net pozisyonlar sağlıyor. Ama Icardi'nin gol atamaması psikolojik olarak takıma da yansıyor. Yani önde çok kaliteli, çok değerli bir oyuncunuz var. Pozisyonlara göre atamıyor. Şimdi o sorumluluk onun ciddi bir para verilmiş. 20-30 milyon eurolardan bahsediyorsun.
Herhalde hocam.
Arkada daha düşük profilli oyuncular onun sorumluluğunu almak için bu sefer çaba sarf ediyor. O sorumlulukla yüzleşmeye gelince işte orada işler biraz değişiyor.
Geçen problem seneki yaşıyor. Mertens, Kerem Aktürkoğlu ve Icardi üçgeni bu sene bozuldu mu hocam? Bu
Icardi'den
yeni
kaynaklanıyor. Bak Icardi golleri atmaya başladı. Yani eski seviyesine gelsin. Kerem de Mertens de diğer takım üyeleri de bu aynı şeye benziyor. Arkadaki kaleciye çok güvenirsin ya. 2-3 evet. Tane top bırakırsın. Biliyorsun ki çıkartacak onu.
Tabii.
Ama güvenmezsen mesela önde oynamazsın. Ne yaparsın? Geriye doğru çekilirsin.
Kalenin önüne doğru oynarsın.
Evet, o zaman aradaki mesafe 50 metreye çıkar, 40 metreye çıkar, oyun kuramazsın. Aynı şey. Öndeki santrafor atamadığı zaman sana yansıyor bunun olumsuzluğu. Yani Icardi'ye bağlı buradaki her şey.
Ezici bir üstünlük
çok,
ama değil mi hocam?
Çok.
Yani domine ediyorlar. Rakipleri sürklase ediyorlar Türkçesi.
Yani Galatasaray'ın bir de şu var ama geçen seneden şöyle bir sorunu daha yaşıyor Galatasaray. Geçen sene kadro bütünlüğü vardı. O 4 oyuncu, 5 oyuncu Nelson'u da kattığın zaman Muslera'yı ayrı tutuyorum çünkü o Galatasaray'da artık. Nelson'u da kattığın zaman 5 oyuncu kadro bütünlüğü belliydi, 11 belliydi, nasıl oynanacağı belliydi, her şey belliydi.
Evet.
Ve ona göre oynanıyor. Şimdi burada çok fazla yeni transferlerle beraber onları da adapte süreci yaşanıyor ki kampa gelemediler. Kerem, Zaha, Ziyech, Tete. Şimdi Sanchez. Şimdi
evet,
baktığın zaman bu kadar değişkenlik takım oyununun bütünlüğünü de bozdu. Fenerbahçe'de tam tersi oldu. takım bütünlüğünü yakaladı mesela.
Evet.
Ona da geldiğimizde orada konuşuruz.
Tabii hocam.
Şimdi Galatasaray böyle bir problem yaşıyor. Ayrı Icardi problemi yaşıyor. Bu Galatasaray için bir handikap oluşturuyor. Eğer bu sorunla aşamazsa işte şimdi Manu, iki bayan bir Manu maçı var. Buralarda ciddi sıkıntı yaşayabilir. Bir hocam, de Nelson Sanchez problemi var.
Davinson.
Evet. Şimdi Nelson, hatırlıyorsun Nelson'u, yani geçen hafta da buradaydım.
Evet.
Büyük orada ihtimalle Nelson'u yiyecek, Sanchez'i oynatacak. Aynı Oliveira-Kerem ilişkisinde olduğu gibi. Bu da rotasyon yok. Hocanın agresif bir tutumu var. Şimdi Sanchez'in stoper oyununda yakalandığı pozisyon ve Ankara Gücü'nün attığı golü pozisyonun Nelson vermez mesela. Çünkü çok sadık ve disiplinli bir oyuncu.
Sanchez, tabii geldikleri ülkeler ama Davinson Sanchez'in de mesela bendeki notu gayet efektifti. Yani böyle yavaş yavaş oturacak diye düşünüyorum. Ama orada dediğiniz gibi bir Nelson Sanchez, orta sahada dediğiniz gibi Oliveira, Demirbay sıkıntısı gibi bir iki şeyler olacak.
O geçişte problem yaşanıyor hala.
Hocam şey, Mertens'in yeri, Mertens'i iyi görmüyorum.
Ya yine aynı yere geleceğim. Hepsi Icardi'ye bağlı.
Öyle mi hocam?
Tabii, Mertens her zaman iyi bir santroforla oynadığı zaman kendini gösteriyor. Napoli'de de öyle, evet. Belçika milli takımda. Önünde bir iyi bir Lukaku ile Mertens ikilisine baktığınız zaman oynadıkları zaman ekstra oynuyorlardı.
Evet.
Yani hep öndeki santroforun oyun kalitesi Mertens'in oyununu da etkiliyor. Ama Mertens oynayacağı 10 numara profili 9.5 aslında.
Hocam 36 şut, 13 isabet. Hocam 53 rakip ceza sahasında çıkmamışlar oradan. Ha, buna tabii Ankara Gücü'nde müsaade etmesi var söz konusu.
Tabii birinci bölgede oynadı.
Tabii.
Ama yani, Ankara Gücü çok akıllı oynadı.
Yani bilmiyorum yani birinci yarı 18 şut hocam ve istikrar bozulmamış. 18-36 evet. Aynen devam etmişler. Skora yansıyamış. Hocam Zaha fişek gibi ya.
Çok iyi ama çok iyi kademeli savunma yapan takımlar Zaha'yı durdurabilir. Ama
diyorsun.
Evet şeyde. Manu ve Bayern maçında büyük ihtimalle arkaya daha fazla yansıtılacağı için Zaha'nın oradaki çıkış performansı, boş alan yakalama performansı daha etkili olabilir ama 90 dakika yapamaz bunu. Mümkün değil.
Peki hocam hemen Manu'ya geçelim. Çünkü yarın çok önemli bir maça çıkacak. Bu dünkü oynanan, cuma günkü oynanan, cumartesi günkü oynanan oyun kabul edilebilir bir oyun. Moral verici bir oyun. Bence. Ama Old Trafford'a yeter mi? 47-74 bin kişilik bir Premier League zeminine çıkacaklar. Orada neler yapacaklar? Keşke ilk maçı burada oynasalardı. Ben yine de Crystal Palace mağlubiyetini, Roy Hodgson'a karşı alınan mağlubiyeti pek Şampiyonlar Ligi şeyine bağlamıyorum hocam.
Evet, yok.
O başka bir format, başka bir evre. Çünkü bunu ispatladılar. 4-0 mağlubiyetten 4-3'e getirdiler maçı. Yani 4-0 değildi galiba. 4-1 oldu, 3-1 oldu falan filan öyle gitti. Yani Manchester United'da herhalde Erik ten Hag'ın da söyleyeceği birkaç kelime var diye düşünüyorum.
Ya Manu ten Hag'la beraber bir bütünlük sağlayamadı. Yani o uyumu 2 senedir yapamıyorlar. Özellikle santrofor ve kaleci sorununu çözemediler. Hala hem santrofor hem kaleci sorunu devam ediyor. Çünkü evet. Manu'nun her zaman iyi bir 7 numarası ve iyi bir 9 numarası vardır. Ve Manu yapan 7 ve 9 numaralardır. İyi de bir kalecidir.
Şeyli bunlar. Şey numaralar. Böyle
efsane numaralar.
Efsane numaralar.
Yani evet. 7 mesela efsane numaradır orada. 9 da aynı şekilde. Yani oraları takımın lokomotifidir onlar.
Hocam bir Danimarkalı aldılar. Hojlund'lu.
Çok genç.
Hojlund yani, diye.
Manu için. Belki Atletico, 200 sene.
Atalanta'dan aldılar.
Evet 200 sene. Evet ama orada da. Yani daha Manu oyun karakteri çok farklı. Yani böyle çok çaylak ve ya da gelişme sürecinde çok kaliteli olacağı belli olan oyuncuları taşıyacak düzeyde değil. Onu şey yapardı. Alex Ferguson yapar. Altyapıdan, kendi kültüründen yapardı.
Zaten Alex Ferguson orayı zaten kendine böyle tek adam şeyine soktu
evet.
Herhalde.
Şimdi Manu bu kadar sıkıntısı da süreç olmasına rağmen kendi evinde Şampiyonlar Ligi'nde yine de yüksek tempoda ve agresif oyun oynayacaktır Galatasaray'a karşı.
Tabii oynayacak.
Galatasaray'ın muhakkak süreçte aynı agresiflikle cevap vermesi. Oranın oyun formatı çok farklı.
Evet, Slovak Ivan Kruzliak yönetecekmiş. Tanımıyoruz, etmiyoruz. Belki orada 74 bin kişi.
Ama Şampiyonlar Ligi'nde çok iyi hakemler
evet, veriyorlar. Evet, var hocam, var. Oynatıyorlar. Orada bu ara Antonio kadro dışı ama şeye başladı. Çalışmaya başladı ama sanırım forma vermez. Galatasaray bir değişiklik yapar mı bu kadroya, çok ufak bir revize mi eder? Ben Ankara Gücü maçının kadrosunun tamamıyla
ben çok onu yeterli görmüyorum. Yani bana göre Larış Alper'le Oliveira'nın yani daha agresif, fizik kapasitesi daha yüksek, oyun temposu daha yüksek oyuncularla oynaması lazım.
Evet.
Yani Kerem çok yumuşak kalıyor, Tete çok yumuşak kalıyor. Üçüncü bölge oyununda çok etkililer ama birinci bölge oyununa geldiğin zaman 1 ile 2'deki o agresif oyunu, katı savunmada etkili olmayı, biraz daha böyle ikili mücadeleleri kazanacak ve devamlılığı olan oyuncular oynatmak lazım bence.
Ya değişik bir kadro da çıkabilir tabii.
Yani Oliveira ile Barış Alper'in benimkisel görüşme oynaması lazım.
Bir puan verseler uçağı kaldırmaz mısın?
Yani orada pazarlık yapmazlar orada.
Ya tehlike diyorsunuz. Yani. Hocam Lisandro Martinez'i yok tabii onun da. Efendime söyleyeyim, Jadon Sancho biliyorsunuz Denak'la özür dilerim dilemem mevzuları vardı. Bayağı bir sakatları var ve formsuz bir ona.
Galatasaray için avantajlı bir deplasman şu anda.
Değil mi? Tam üstünde. Oynanacak zaman.
Tabii kağıt üstünde avantajlı bir deplasman.
Ama Galatasaray'da 230-240 milyon euroluk bir takımı burası için yaptı hocam.
Evet ama işte hazır değil sorunu.
Ama hazır değil, tren kaçar.
Evet, tren kaçar. Evet.
Yani hazır tren değil. Kaçar hocam. Yani aynen. Hazır değil demek tabii ki doğru söylüyorsunuz. Yani mesela Mesut Mount döndü. Casemiro ile orta sahayı force ediyorlar o ikisi.
Amrabat'ı kaliteli bir oyuncu. Oynatıyor. Yani çok kaliteli bir oyuncu. Yani Rashford kaliteli bir oyuncu baktığınız zaman.
Tabii hocam.
Sancho şey var orada. Fernandes var. Yani kaptan hocam çok şey. Çok özel oyuncuları var.
Hocam Fernandes bundan belki Brighton maçında bir ayağının içiyle, Brighton değildi, Burnley'di galiba. 45. dakika ayağının içiyle gelen topa bir vole yapıştırdı. Hocam kimse hakem acımıyor. Şimdi Fenerbahçe dosyasına geçtiğimizde göreceğiz onu. Tottenham-Liverpool maçında Liverpool'un attığı golü VAR ve hakem yanlış uyuşmazlıktan bariz golü iptal ettiler. Hemen MHK'leri, TFF'leri özür diledi. Liverpool'a haksızlık yapılmıştır dedi. Ve iki hakemi görevden aldı. Top bu. Evet. Premier Lig bu işte. Onun için milyarlar ediyor.
Hani, yani marka değerini korumaktan bahsederler ya. Marka değerini böyle
lafla korunmaz. Hemen buradan Fenerbahçe'ye geçiyorum size hocam. Fenerbahçe rakibinin üstünden Rizespor değerli bir takım. Dengeli bir takım. Buldozer gibi geçti. Buldozer tabiri caizse.
Geçen,
buyurun hocam.
Geçen hafta size burada bana şeyi sordunuz. İlhan Palut'u sordunuz.
Evet hocam.
Ben size dedim ki belirli bir aşamayı yapıyorlar bu tip antrenörler.
Orada kalıyorlar.
Orada kalıyorlar. Onun üstüne çıkamış. Fenerbahçe maçı bunun çok örneğin. Güzel bir örneğiydi. Yani arkadan oyunu kurmaya çalışıp ikinci bölgeye geçip oradan üçüncü bölgeye kadar gelmek takım oynatmak değildir. Sonuç odaklıdır futbol.
Çaresiz kaldılar.
Evet. Yani. Sonuç odaklı. Siz sonuç odaklı oyun kurgusunu yerleştiremezseniz çaresiz kalırsınız. Sizden üstün takıma karşı da tepki veremezsiniz.
Başakşehir'de de aynısı oldu.
Aynen, aynen.
Hem Galatasaray'a hem Fenerbahçe'ye Başakşehir teslim oldu.
Pas saymakla, arkadan oyun kurmaya çalışmakla olmaz. Bir taktiksel bütünlüğünüz olacak. Sonuca kadar gidecek taktik.
Doğru.
Bunu oturtturacaksınız. Fenerbahçe inanılmaz transferler yaptı. Dzeko gibi bir lider oyuncu aldılar. Maestro. Muhteşem. Dün inanılmaz. 10'a çıktı, 11'e geldi, 7'ye geldi. Bazen 8
tabii,
oldu.
Tabii.
İnanılmaz oynuyor. Hemen birinci koşulları yakalıyor, ikinci koşulları yakalıyor. Kaçırdığı goller çok fazlaydı. Tadic aynı şekilde lider oyuncu.
Tabii.
Ben size daha evvel de söyleyeyim. Ferdi'nin sol bek oynayıp içeriden katları Ferdi'yi 8 numaraya atıyor hemen.
Yaptı hocam.
Direkten dönen şutu içeriye girdi. Hani Ferdi'nin çizgide kaldı. Ferdi çizgide kaldı mı? Fenerbahçe'ye zarar, Ferdi'ye zarar. Ferdi içeriden ön bindirme yaptığı zaman Fenerbahçe ikinci, üçüncü, 8 numara oluyor. O yüzden Ferdi Tadiç ikilisi çok iyi oynadı. Ama Fenerbahçe'ye ben özelliklere geldiğin zaman bir kaleci. Artık arkada bir sonu yok. Takım çıkabildiği kadar öne çıkıyor.
Evet.
İki stoper.
Beton.
Beko ve Dzeko. İnanılmaz ikili oldular.
Dzeko'yla.
Üç hocam. Tane orta saha. İsmail, Fred, Szymański. Önde Tadic, Dzeko, İrfan. Kadro oturdu.
Hocam ben Galatasaray'la Fener'i dün yayında da aynı şeyi söyledim. Yine söylüyorum. Ben Fener ve Galatasaray'ı ezbere saymaya başladım.
Öyle olması lazım.
Yani hatırlayın eskiden böyle Yasin Ekrem
Aydın. Tabii ilk 11'i sayardık. Hatta yarışma yapardık.
Tabii
kendi
hocam,
takımın ilk 11'i sayıyor musunuz?
Bravo, daha çabuk tabii.
Yani netice şunu söyleyeceğim. Geçen seneki Galatasaray'ın sağladığı bütünlüğü Fenerbahçe kamp dönüşü sağladı. Ve bu 11 artık belli. Şimdi evet. Arkada iki stoper, kaleci üçlüsü süper.
Evet.
Bek ön çizgi oyuncusu çok iyi iki tarafında. Üç orta saha çok iyi. Öndeki üçlü çok iyi. Zmanski'yi de oraya koyduğun zaman dörtlü çok iyi. Artık takımın nasıl top oynayacağı, nasıl gidip geleceği çok belli. Orta saha hem filtre görevi yapıyor hem organizasyon görevi yapıyor.
Hocam 41 gol atıp 6 gol yemişler. 14'te 14. Evet. 7'de 7 ligde.
Ceza sahada, rakip sahada, ceza sahasında 61 kere topla buluşmuşlar. Yani anormal bir şey
bu. Ama bu rakamlar Türkiye Ligi'ni sürklase ediyor.
Evet. Yani Fenerbahçe'nin yapması gereken buydu. Fenerbahçe her zaman çok iyi bir 9-10'la oynamıştı.
Doyumsuz bir derbi seyredeceğiz. Hayır,
bir de şey durmuyor. Devam ediyor. Hocam, 4-5 yani hiçbir şekilde durmuyor.
Giren mesela şeyler girdi oyuna. Mert Müldür bir son sağ taraftan bir depar attı. Topu ayağıyla içiyle. Direkt.
Onu şöyle yorumlamak istiyorum. Bir takımın oyun bütünlüğü oluştu mu? İster taktiksel olsun, ister oyuncu kalitesi üzerinden olsun. Oyuna girenler o oyun bütünlüğünün kalitesini yükseltir.
Evet.
Bir takımın oyun bütünlüğü oluşmadığı zaman, ki Fenerbahçe buna iyi örnek, oluşmadığı zaman giren oyuncular takım bütünlüğü olmadığı için takımı geriye götürebilir. Beşiktaş iki haftadır bu sıkıntı yaşıyor.
Tabii hocam, İrfan Can Kahveci görmüyor musunuz?
Onun yerine gelen oyuncu... Ya
bırakmıyor.
Joshua King giriyor,
Kent giriyor.
Zeko'nun yerine giren oyuncuya bakıyorsun, King giriyor.
Bir tek sıkıntı biraz mide bulandıran bir şey oldu. Tabii gazetecilik refleksiyle bunu size soracağım. Batshuayi yoktu dün. Sakatlıklar listesinde de yoktu.
Ama şu var, Umut Nayır Zeko oyunun profiline çok daha uygun. Hem yüksek oyunu hem de kutu içinde oynaması. Bir de onun da hazır tutması lazım. Batshuayi zaten süre veriyor, sürekli süre veriyor. Onu orada tutması gerekiyor.
Batshuayi'nin evet. Batshuayi'nin de şeyi var. Hocam şeye gidiyorlar. Ben biraz Rize'ye hayal kırıklığına uğradım. Çünkü çok iyi transferler yaptılar.
Ama
Rize'ye.
İşte oyun karakteri çok önemli. Şablon
evet,
çok
hocam,
önemli.
Yani stoperlerin Macar stoper Attila Soçi var orada. Mosci var. Eferime söyleyeyim Verasanovic var. Bu ki nedir Liverpool Akademisi'nden gelme falan. Sparta Prag'dan Bulgar Santrfor ama hiçbiri bir şey yapamadılar. Yani biraz
transfer kimi nasıl oynatacağına bağlı ya da oyun bütünlüğü için kimleri aldın? Buradaki match-up'lar uyuyorsa ancak evet. Olur. Yoksa bir şey ifade etmiyor.
Mesela Ankara Gücü'nün kalecisi olmasa Tolunay Kafkas tarihi bir fark yerine
evet,
geldi. Ne oynattı? Bir de memnunum diyorlar futboldan diyorlar.
Yani çıkıp
falan.
Bir tek öndeki hızlı oyuncuları çok iş
bir
yapmaya çalıştı.
Bir tek şeyini toplamak gerekirse hocam yani bunu size sormadan geçemeyeceğim. Acaba diyorum vakitsiz mi Fenerbahçe hakemlerle uğraşmaya başladı? Her şey iyi giderken. Çünkü dün İsmail Kartal da hakemler hakkında konuşmadım ama bu akşam öyle bir noktaya geldim ki beni konuşmak zorunda bırakacaklar.
Şimdi Tadic'in mesela pozisyonu bana göre penaltı. Arkadan evet. Bir darbe var ayağına.
Tamam. Zimanski'nin de pozisyonu.
Bu, yani evet. O tartışılır ama Tadic'inki net. Şimdi Samuel Eto'nun eline çarpan top 4. hakemin önünde.
Evet.
Yan hakemin önünde.
4 dakika 55 saniye.
Evet. Ve orta hakem belki açı olarak görür görmez ama iki tane hakem çok net görüyor. Oradan onu vermiyorsun. Gol oluyor gidiyor tekrar geliyor. Tamam el olabilir bir şey demiyorum. Ama bunu illa gol olduğu zaman vermek zorundasın. Pozisyon içindesin ve ver.
Tabii. Protokolü, onlara ne dediler biliyor musunuz hocam? Benim bildiğim kadarıyla, duyduğum kadarıyla tabii. Protokolü sonuna kadar uygulayın dediler.
Ama yani, bu tehlikeli. Bakın gollerde iki pozisyon geri gidiyorsunuz. Bu hoş bir şey değil.
Cihan Aydın'ı ben iki maç, üç maç seyrettim. Bir alt ligleri de seyretmiştim. Beğendim. Vücut dilini de beğenmiştim.
Hayır fena değil. Yani pozisyonları iyi yakalıyor, gidiyor. Ama
Hakan Ceylan'ın sorunu hocam.
İrade ortaya koyması lazım. Şu ya. Manipülasyonlardan kurtulmaları lazım yani.
Ya hocam özgüven yok ya. Evet. Ben kararın arkasında duramıyorlar.
Çünkü baskı var yukarıda.
Kararın arkasında durmak lazım.
Duramıyor çünkü baskı
İngiliz,
var.
İngiliz diyoruz ama diğer yerlerde de görüyoruz. Alman Bundesliga'da da görüyoruz. Adam veriyor kararı, çekiliyor, gidiyor. Bak dalgana diyor yani. Kusura bakma ya. Yanlış mıyım bilmiyorum evet. Yani. Yani peki hocam Fenerbahçe Sparta Trnava'da sanmam bir zorluk
biz
yaşamaz. Rotasyona mı gider orada? Çünkü yani...
Tabii gitmek zorunda. Yani elindeki bazı oyuncuların yaş ve sezonunu düşündüğün zaman bir şekilde korumak zorunda
evet.
Onlar. Onları
yani,
korumak zorunda.
Yani evet ya ama format olarak, hazırlık olarak...
Ligin en iyi durumdaki takımı.
Kulüp bütünlüğü olarak, seyirci evet. Bütünlüğü olarak...
Evet, seyirci de müşteriden çıkmış artık ya, taraftar olmuş.
Değil mi hocam? Yani, taraftar doğru olmuş. Analiz hocam. Yani esas mesele bir de tabii uzunca bir süre İstanbul'da kalacaklar. Bir tek şeye gidecekler galiba, Hatay'a gidecekler milli aradan sonra. Milli aradan önce bir Kasımpaşa deplasmanları var. O İstanbul tabii ki bir evet. şey değil. Ondan sonra işte ondan evvel bir Trnava'ya gidiyorlar ayın 5'inde. Üçünün de şansı yaver gitsin. 26 Ekim'de Ludogorets geliyor. Onu da bence geçerler. Ben Fenerbahçe'nin bu Konferans Ligi'nde fazla böyle zorlanacağını belirli bir tura kadar düşünmüyorum.
Gruptan sonra belli olur.
İyi yani, bir kura çekerse, böyle talihli kurallar çekilirse ite kaka bir yerlere gidiyor
evet,
insanlar.
Evet, kadrosu çok yeterli bu konu.
Ama kupanın ucundan tutar diyorum. Ama önceliği kupa mı, lig mi?
Ben ligi vereceğini düşünüyorum.
Çünkü ligde Şampiyonlar Ligi
evet,
pasta
Şampiyonlar
hocam.
Ligi'ne gitmesi lazım.
29 milyon toplamış bugüne aynen kadar.
Evet, evet.
Galatasaray, özür dilerim. 29 milyon toplamış hocam Galatasaray. Hocam evet, dün...
Gelelim Beşiktaş'a.
Dün esrarengiz bir yine talihli bir maçtı. Ben ilk yarısında hiçbir şey anlamadım. Dedim ki ya istatistiklere bakayım. Belki istatistikler bir şey yazıyor, gözümden kaçtı dedim. Hocam hiçbir şey yazmıyor.
Onun i̇lk yarı. Maç 2-0 bitti.
Evet.
Beşiktaş'ın kaleyi bulan şutu 1.
1. Bir gol, bir şut 2 gol.
Bir şut 2 gol.
Evet hocam.
Yani düşünebilir misin?
Yani.
Yani bu içler acısı.
Yani.
Şimdi orada biraz fazla konuşmak istiyorum.
Hocam buyurun size, evet, top sizde.
Şenol Güneş üzerinden gitmek istiyorum.
Buyurun.
Şimdi maç bitti. Şenol Hoca yayıncı kuruluş üzerinden özellikle sizle burada çok konuştuğumuz 8 oyuncunun Afrika Kupası'na gitmesiyle ilgili vay efendim bunu niye fazla gündeme getiriyorsunuz? Çünkü yaptıkları transfer yanlıştı. Sizle konuştuğumuz bir şey vardı. 8 oyuncunun Afrika Kupası'na gitmesiyle ilgili. Bu ciddi bir sorundu. Yani bu transfer, evet, politikasında bu mühendisliği çok iyi yönetmeleri gerekiyordu.
Doğru.
Fakat yönetemediler.
Evet.
Yine 3 tane menajerin kulübü ele geçirmesiyle beraber hepsi kendi oyuncularını satıp komisyon alacağı için Afrika'da oralı buralı bakmadılar. Kim varsa aldılar, getirdiler.
Dayattılar
kulübü, aldılar. Ve sonuçta alıyorlar. Sonuçta aldılar neticede. Geçen hafta Onana ile ilgili çok detaylı konuştuk. Hem de yazı da yazmıştım onunla ilgili. Ona bir girmeyeceğim. Şimdi şuraya geleceğim. Yayıncı kuruluşa açıktan tehdit olarak kulübe zarar verdiğini itham etti. Yani yayıncı kuruluşu ithamda bulundu. Şimdi yayıncı kuruluşa baktığın zaman Feyyaz Uçar orada. Güntekin Onay orada. Feyyaz Uçar bu kulübün her şeyi, markasının önemli
değerlerden. Metin Ali Feyyaz, evet, hocam.
Şimdi Şenol Güneş görev tanımının dışına çıkarak Beşiktaş kulüp siyasetine girdi. Başkanı korumak adına. Fatih Terim Galatasaray için siyaset yapabilir. Kaptandı, yıllarını verdi, oynadı. Feyyaz Uçar siyaset
Rıdvan
yapabilir.
Dilmen.
Rıdvan Dilmen ki Müjdat'ı mesela örnek verebilir.
Evet, Müjdat Hoca, evet, evet.
Siyaset yapabilir. Beşiktaş'ta Feyyaz, Rıza
ve Metin, Samet,
Ali hepsi siyaset yapar. Şenol Güneş Trabzonspor'da siyaset yapar. Kaptandı, uzun yıllar oynadı. Trabzonspor şu anda Beşiktaş'ın teknik direktörü olmasına rağmen siyaset yapabilir.
Yapabilir.
Oranın şey, ama sen Beşiktaş'ın siyasetini yapamazsın. Senin görev tanımın teknik direktörlük. Sen, evet, Beşiktaş'ın kültürel değerlerine sahip değilsin. Kültürel derinliğini bilmiyorsun. Hiçbir şeyini bilmiyorsun. Geliyorsun, Feyyaz Uçar'ın olduğu bir yerde ithamda bulunuyorsun.
Evet.
Bu kabul edilecek bir şey değil, birincisi. İkincisi gelelim şeye. Ahmet Nur Çebi TFF ile olan bir diyalog kurdu. Konsilye etmek için taraftarı. Olmadı. Geri tepti. Stat sponsoruna kadar zarar gördü. Ve Koç devreye girdi. Rahmi Koç kişisel olarak devreye girdi.
Çünkü çözüldü. İkinci üye şu anda ilk yani sandıkta
ama neticede Beşiktaşlılık ruhuyla girdi, çözdü bunu.
Ömer Koç'la, evet, neticede. Ali Koç.
Şimdi geldin yayıncı kuruluşa hedef göstererek şimdi yine taraftarı konsilde etmeyecek. Kimin için? Başkanın istifa seslerini durdurmak için. Senin işin o değil. Senin işin, sen bir tane şut attı takımın 2-0 galip geldi. Bunu tartış.
Başka da bir şey söyle. Adana Demirspor, Trabzonspor maçlarında 4+3 7 gol yedin.
Evet. Ya şuraya sen ilk önce sahanın içiyle ilgilen. Sen sorunlarını çöz.
Doğru.
Hala takım bütünlüğünü sağlayamadın. Elinde Premier Lig'den ve Serie A'dan oyuncular var, oynatamıyorsun.
Tabii.
Bunlarla ilgili sorulara cevap. Gerson niye yok? Rebiç niye yok? Ben onların sakat olduğuna inanmıyorum.
Rebiç enteresan hocam.
Hayır, sakat değil. Kesinlikle problem var. Aynı Saiz problemini Rebiç Şenol Güneş'le yaşıyor.
Onana?
Onana zaten oynat.
Girmiyoruz.
Yine Ege'yi soktu oyuna.
Evet.
Çünkü orada bir menajerlik oyunu var. O sorumluluğu almak istemiyor. Kaçıyor oradan. Ege üzerinden kendini temize çıkartmaya çalışıyor. O ayrı tartışma. Şuraya geleceğim. Daha bitmiyor.
Buyurun.
Şimdi
buyurun
diyor
hocam
ki taraftar ve camia çok dikkatli olsun. Bizi tuzağa çekiyorlar. 2019 yılı. Şenol Güneş teknik direktör. Fikret Orman başkan. Sezon açılacak. Fikret Orman tatile gidiyor. Şenol Güneş diyor ki futbolcular alınması lazım ya da olanlarla sözleşme imza ama başkan tatilde yapamıyoruz diyor. Fikret Orman geliyor divanda diyor ki Şenol Güneş bizim çalışanımız. Benim yanımda çalışan dedi. Yani bir başkanla ilgili bir yorumda bulunamaz dedi. Neden? Çünkü ikinci başkan Ahmet Nur Çebi ile yollarını ayırdı. Kendine yeni bir yönetim kurdu. Ahmet Nur Çebi gittiği için Şenol Güneş orada Ahmet Nur Çebi politikalarını devam ettirmeye çalışıyor. Ne oldu? Madem Beşiktaş'ı şimdi tuzağa düşürüyorlar. 2019'da Aralık ayında sen milli takımla anlaşma imzalamışsın. Takım, şampiyon olacak takım o kadro 4 puanla ligi ikinci mi kaçıncı bitirdi?
Evet.
Değil mi?
Evet hocam.
4 puanla. Sen eğer milli takımda...
O arada o milli takım polemiğe girmemiş olsa şeyin
yaratmasaydın, için. Fikret Orman'la polemiğe girmeseydin takım şampiyon olacak. Çünkü şimdi o tuzak değil mi?
Tabii.
Yani milli takımla gidip anlaşmak tuzak değil mi? Camiaya tuzak değil mi? Taraftara tuzak değil mi? Ve Nihat Özdemir dedi ki ben göreve geldiğimde Şenol Güneş'in anlaşması çekmecede duruyordu.
Dedi.
Aralıktan beri yapılmış anlaşma. Sana sorduklarında sen dedin, hayır dedin, öyle bir şey yok. Ama ondan sonra açığa çıkıyor ki, sen anlarım. Şimdi bu tuzak olmuyor. Bu taraftara, camiaya karşı bir hareket olmuyor. Yayıncı kuruluş 8 oyuncu şeye gidecek dedi, Afrika'ya gidecek dedi. Feyyaz'ın oldu bak, Feyyaz olmasa Gürler. Çok şey yap. Sen orayı hedef gösteremezsin ve hocam, bir de tişört giyiyorsun. Beşiktaş yani şeyde giymiyorsun, kulübenin önünde giymiyorsun. Basın toplantısında Beşiktaş tişörtü giyip şey yaratıyorsun. Taraftar.
Hocam bayağı bir analiz yapmış.
Tabii ya. Bunların hepsi tezgah ama. Bak bunların hepsi tezgah.
Hocam şöyle bir şey söyleyeyim. Ben de Gürler'i tanırım. Çok kibar bir çocuktur, çok temiz bir çocuktur. Yani zaten bir yorumcu değildir, muhabirdir çocuk. Ne görürse onu konuşur ve Beşiktaş'ı sever, sempatiktir. Yani ben Gürler'in kasıtlı bir şey sorduğuna inanmıyorum.
Hayır canım, o soru sordu ya.
Yani
hiç alakası.
Herkes soruyor.
Herkes soruyor.
Biz de soruyoruz.
Hayır, Şenol Güneş kitlenmiş, onu söyleyecek zaten. Onun için oraya geldi.
Kuşa mı bak?
O tişörtü de giydi, onaya geldi. Hayır, kuşa bak değil. Hem kuşa bak hem de o 8 oyuncunun polemiğini ve yani o peki, transferin olumsuzluğunu bir de istifa söylemlerini bertaraf edip yeni bir konsilye yaratmaya
çalışıyor. Sana bir soru. Aboubakar golü yaptı. Zaten şu anda Aboubakar sen eğer 29 maç sonra gitmiş, kontratı bırakmış, Beşiktaş'ı bırakmış, Beşiktaş 2 golle veya 1 golle şampiyon olmuş ve geri dönmüşsen, kontrat yapmışsan, Beşiktaş sana kontrat vermişse zaten Beşiktaş'ın sahibisin artık.
Evet.
Kusura bakma. Bir, hocam şeye koşuş ne hesap?
Şeyle Aboubakar'la Cenk ve diğer birkaç kişiyle problem var. Aboubakar orada bir lider oyuncu.
Evet.
Herkesi etrafında toparlamaya çalışıyor. Cenk'in parayla ilgili problemler var orada. Gerson'un, Cenk'in, Salih'in.
Evet,
bunların parayla ilgili problemler var. Menajerler bunları yani burada Gerson'un oynamama nedenlerinden biri menajer olabilir. Yani sakatlıktan, yani orada bir sorun var. Geçen hafta Adana Demirspor maçında bu çok net ortaya çıktı. Fakat Gerson Aboubakar evet, sorumluluğu almış şimdi. Ona göre takım dizayn ediliyor. Fakat yeterli değil. Nereye kadar getireceksin takımı? Takımın kurgusu belli değil. Kim nerede oynuyor? Her hafta farklı kadro, her hafta farklı sistem. Yani daha bir bütünlük sağlamadan demin söylediğim gibi istediğin kadar oyuncu değiştir, oyuncu değişikliği yapman seni kurtarmaz çünkü bütünlüğü yok, dibe gidersin, daha kötüye gidersin. Burada sorunu çözmesi lazım hocam, kadro bütünlüğünü sağlayamadı
hemen hocam. Neye benziyor biliyor musunuz? Benim hanım bir gün arabayı kullanmak istedi, ben kullanayım dedi. Tamam kullan, gel bu tarafa. El freni çekikti, bire taktı, gaza basıyor basıyor basıyor basıyor, gitmiyor, el freni araba kasıyor. Beşiktaş'ta bu. Dedim ki el frenini indir. El frenini indirsen araba uçacak. Bir şey kasıyor hocam. Evet. Siz teknik adamsınız. Yani bir şey gitmiyor. O çocukların suratındaki motivasyon, o oynama iştahı. Mesela Fenerbahçe'yi, Galatasaray'ı seyrediyoruz hocam. Yani mesela şimdi eleştirdiğimiz Trabzonspor var. O da iştahlı oynuyor. Yani Adana Demirspor iştahlı oynuyor. Yani Beşiktaş iştahsız oynuyor.
Beşiktaş menajerlerin oyuncağı olmuş.
Ha.
Ya kesinlikle 3,5 menajer kulübü ele geçirmiş. Sen onu yaptın, ben bana niye izin vermedin? Sen ondan aldın, benden niye almıyorsun? Kendi oyuncuları üzerinden dizayn ediyorlar Beşiktaş kulübünü.
Hmm.
Ya burada Beşiktaş ciddi bir ticaret alanı oldu, pazar oldu.
Kulağınız deliktir
evet,
sizin.
Evet. Yani burada büyük bir menajerlik sıkıntısı yaşıyor.
Hocanın taktik hatası da eksik olduğunu düşünüyorum.
Yani taktiği yok hocam.
Bunu değiştirmek lazım.
Hocanın taktiği
yani,
yok onu
bu,
ki.
Bilmiyorum onu. Siz daha iyi bilirsiniz. Teknik adam sizsiniz. Ben alanınıza girmeyeyim. Ama benim gördüğüm dışarıdan seyreden, böyle sevdalı, böyle izleyen, futbol sevdalısı izleyen biri olarak hocam bir şey rahat değil. Bir sıkıntı var. Yani mesela diyorlar ki pas üstünlüğü. Nerede pas üstünlüğü? Kole, Necip, kaleci, Rozier, Masuaku öyle geziyor top orada. O üstünlük olur tabii. Yani Beşiktaş'ta bir şey iyi gitmiyor diye görüyorum. Bilmiyorum yani siz...
Şimdi Şenol Güneş hep söylüyorum, yine tekrar edeceğim. Bıkmadan usanmadan da söyleyeceğim. Taktiksel ve sistematik kurguya sahip bir teknik direktör değil. Oyuncu profili üzerinden, oyuncu yetenekleri üzerinden gidiyor. Fikret Orman ona çok iyi bir kadro verdi. Babel, Talisca, Abubakar, Quaresma.
Evet.
Şimdi Sosa arkada ve şey Oğuzhan yanın. Arkada Pepe.
Evet hocam.
Yani baktığın zaman kadro inanılmaz bir kadro.
Perfect.
Evet. Böyle bir kadroyu yani herkes şampiyon yapar.
İçeri atmak önemli.
Sen şimdi eline bir kadro ver. Sergen Yalçın'ın sahip olduğu kadrodan daha iyi kadroya sahipsin.
Tabii hocam.
Sergen Yalçın 13 kişiyle oynadı.
Tabii.
Senin kadron var.
Hele bir de son dakikalarda adam Gökhan'ı, Töre'yi şey
13
getirdi.
kişiyle 3. bölgede sistematik kurgu oyunuyla şampiyon oldu.
Hocam bu gelişinde galiba hoca biraz formsuz.
Hocam 71 yaşına geldi. Yani burada hoca şöyle formsuz. Ahmet Nur Çebi'yi koruma politikasından vazgeçecek, teknik direktörlük yapacak. O siyasete girmeyecek. Ya, kulüp siyasetine girdiği zaman sahayı kaybedersin.
Evet, sahayı kaybediyorsunuz. Doğru analiz bu. Çok katılıyorum size. Şöyle bir olay var hocam ya. Yani şeyi bırakın ya. Oynasınlar ya. Bak Fener Galatasaray iştahla gidiliyor. Seyircisi dolu. 50'şer bin kişi oynuyorlar hocam.
İsmail Kartal'a soru soruyorlar. Ona yönetim cevap veriyor.
Evet. Evet hocam.
Çünkü işine bakıyor.
Evet hocam.
Sen niye kıyıyorsun? Yani çözümlük yaratıyorsun.
Bir ara dedi işte seyirci aklını başına alsın falan filan. Canı sıkılan bir şey söylüyor. Efendim hocam. Ağzınıza sağlık, emeğinize sağlık.
Ederim. Biraz şey geçti.
Normal hocam yani Beşiktaş harareti başlayacağız. Evet. Sizde alerji başlıyor.
Ayrı program yoksa ben yine aynı soruyu kullanırız.
Evet. Teşekkür ederim. Çok naziksiniz. Efendim, Bir Gün Spor'un sonuna geldik. Herkese iyi haftalar.